Ayrım 8.
Arkamdaki yastıkları yükselt, doğurmak istiyorum dedi babası. Gözyaşı hiç dayanamazdı ve kim bilir belki de yardımı dokunabilirdi kızının. Süreyya babasının anlattıklarını bir masal dinler gibi dinliyordu. Annemle Şakir'in Eskişehir'e gelişlerini hatırlıyorsun değil mi diye sordu babası. Hatırlamaz olur muyum? Annem bayramda yanınıza gelerek size sürpriz yapmak istemişti. Şakir heyecan içindeydi. Ben de gelmek istiyordum ama imtihanlarıma çalışmam gerekiyordu. Lala, Şakir'in danısı hep birlikte sizi görmeye gelmişlerdi. Ama siz orada değil misiniz? Oradaydım dedi Emin Paşa. Fısıldar gibi konuşuyordu. Dinle beni Süreyya. Madem büyüdüğünü iddia ediyorsun ki doğrudur, 20'ne yaklaştın. Sen 8 yaşında bile aklı başında, anlayışlı bir çocuktun. Ben de akıllı ve anlayışlı olduğun için anlatıyorum bunları sana. Babası uzun bir süre sustu. Pikenin üstünde duran damarlı elleri titriyordu. Gözlerini kızından kaçırarak yeniden konuşmaya başladığında sesi de titriyordu. Bir askerin en büyük derdi yalnızlıktır. En kanlı taarruzları bile bitmez tükenmez yalnızlıklara tercih ederim. Askerler, hele bizim Osmanlı askeri, bir savaştan ötekine savrulup durmuştur. Günlerce, aylarca, yıllarca ailesine, karısına, çocuklarına hasret yaşamıştır. Ben senin ve kardeşinin bebekliğinizi, yürümenizi, büyümenizi göremedim, hep uzaklardaydım. Süreyya çıt çıkarmayı korkarak sabırla bekliyordu. İçinden bir ses babasına ısrar etmekle iyi yapmadığını söylüyordu. Bunları kendime affettirmek için söylüyorum, evet. Çünkü affa ihtiyacım var. Annen beni affetmedi. Belki sen edebilirsen, annen ikna edersin. Baba! Emin Paşa'nın göz pınarlarında yaşlar titreşiyordu. İstasyonda onları yavrum karşılamış. Geleceklerini biliyormuş. Bana hiç haber vermedi. Eve girmişler. Şakir merdivenlerden yukarı fırlamış. Ben yatak odasındaydım. Yalnız değildim. Yanımda bir kadın vardı. Baba! Sesi bir çığlıkla Süreyya'nın. Büyüdüğünü söylemiştin bana. Kızım, bu gibi durumların bir erkek için önemi pek azdır. Yalnızlık, soğuk uzun kış geceleri, bir nefese, bir insana ihtiyaç duymak. Annen hiç anlayamadı ama sen benim akıllı kızımsın. Süreyya kucağında duran ellerini yumruk yapmış, karnına bastırıyordu. Konuşmak istiyordu ama sesi çıkmaz olmuştu. Babası bir şeyler anlatıyordu ama o duymuyordu artık. Oğlumu oda kapısında görünce birden yerimden fırladım ve tarifi imkansız bir acı hissettim. O anda, tam o anda içimde bir şey koptu sanki. İki büklüm aşağı indiğimde annem geri dönüyordu, onu durduramadım. Bir hafta sonra beni sevgili İstanbul'a yolladılar. Eve geldiğimde annen odalarımızı ayırmıştı. Selim ve Şakir'in hatırı ve skandalı önlemek için boşanmamaya karar vermişti. Bu konuda asla konuşmak istemedi fakat bizim de karı koca hayatımız sona erdi. Yanımızda başkaları ve özellikle siz çocuklar varken hiçbir şey belli etmiyor. Ama ikimiz yalnız kaldığımızda benimle konuşmuyor. Ona o gecenin skandala değer bir olay olmadığını, uzun süre yalnız kalmış bir erkeğin bir gecelik ihtiyaç kaçamağı olduğunu anlatamadım. Beni hiç dinlemedi. Herhalde yazdığım mektupları da okumadı. Utanç verici mahkemenin azabı yetmiyormuş gibi bir de annenin dargınlığı. Süreyya, kızım, Süreyya, bana cevap ver çocuğum. Hasta adam zorlukla doğrularak başucundaki zile bastı. Gelen hemşireye kızım şoka girdi dedi. Yalvarırım bir şeyler yapın. Üzücü bir haber aldı, şoka girdi. Hemşire koşarak çıktı odadan. Biraz sonra elinde bir şırıngayla geri döndü. İstemem dedi Süreyya buz gibi bir sesle. Seni sakinleştirir. İstemem. Ben sakinim. Ama yüzünüz bembeyaz ve elleriniz titriyor. Ben sakinim. O zaman biraz su için. Babasının başucunda duran bardağı doldurup getirdi hemşire. Kolonya ile Süreyya'nın şakaklarını ovaladı. Ayaklarını pufun üzerine uzatıp altlarına yastık koyarak havaya kaldırdı. Süreyya itiraz etmedi. Tüm gücünü yitirmiş külçe gibi olmuştu. Babanızı böyle heyecanlandırmanız doğru değil Fräulein. Toparlanın bakalım dedi hemşire, çıktı odadan. Baba kız bir süre hiç konuşmadan oturdular. Konuşmaya başladığında bu kez Süreyya'nın sesi titriyordu. Ama baba, annem size kendi baktı hastalığını süresince. Evet, çok hastaydım. Canım o kadar acıyordu ki çarşaf etime değmesin diye annem karşılıklı yüksek sandalyenin üzerine seriyordu üzerime örtülen örtüleri. İç çamaşırı bile giyemiyordum. O haldeyken benimle hiç tartışmadı. Tek kelime konuşmadan baktı bana. Yemeğimi yedirdi, ilaçlarımı içirdi. Bu durum beni kahrediyordu. Sonra korkunç acılar içinde üniformamı giyip bastonuma dayana dayana civanı harfli müdafamı yapmaya Ankara'ya gittim. Ama yüreğimin acısı inan daha büyüktü kızım. Babası askeri mahkemede beraat etmişti. Ama hem bedeni hem de ruhu bir daha iflah olmayacak derecede yaralanmıştı. Süreyya da duyduklarından yaralanmıştı, yıkılmıştı, müthiş bir darbe yemişti. Yanaklarından yağmur gibi yaşlar iniyordu. Hayat buydu demek. Öğrenmeye, içine girip doyasıya yaşamaya can attığı o hoşluklarla, sürprizlerle dolu hayat buydu. Süreyya iki gece uykusuz geçirdi. Üçüncü günün sabahında babasına, babacığım, çektiklerinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten büyüdüğümü, olgunlaştığımı hissediyorum dedi yumuşak bir sesle. Canı ne opera, ne konser, ne de müze gezmek istiyordu artık. Ara sıra hava almaya çıktığında vitrinlerde teşhir edilen eşyalara boş gözlerle bakıyordu o kadar. Vitrindekilerin en ucuzunu bile alabilecek paraları yoktu zaten. Baba kız şimdi birbirlerine eskisinden çok daha yakındılar. Züleyha babasını affetmese bile anlamıştı. Pişman olduğuna, acı çektiğine inanmıştı. Hastaneden çıkıp evlerine dönmelerine bir hafta kala annesinden gelen mektubu okuyordu babasına. O sabah çok neşeli kalkmışlardı. Emin Paşa ilk defa olarak ağrısız bir gece geçirmiş, kahvaltıda Süleyya'nın İstanbul'dan getirdiği ve camın dışında sakladığı eski kaşardan tatmak istemişti. Süleyya hemşire odadan çıktıktan sonra camı açmış, iç içe kese kağıtlarına sakladığı peynirden ince bir dilim kesmiş, tereyağlı ekmeğin üzerinde babasını uzatmıştı. Kahvaltı keyfinin üzerine bir de İstanbul'dan mektup getirmiş daha demin. Annesi aileden özellikle kardeşi Şakir'den haberler veriyordu. Süleyya bir oyunu bu kadar başarıyla sürdürebilen annesine hem şaşırıyor hem de sonsuz bir hayranlık duyuyordu. Annesinin yazdıklarında babasına kırgınlığını belli eden en ufak bir ima yoktu. Okurken birden duraladı Süleyya. Ne oldu diye sordu babası. Kötü bir haber mi var? Çok ama çok müessif bir hadise oldu. Ali bir tabanca olayına karıştı. İki gece önce Berger'in sevgilisi Mari'yi tabancayla vurmuş. Allah'tan Ahmet eniştesinin adını vermeyi akıl etmiş karakolda. Ahmet Bey İstanbul polis müdürü olduğu için olayı örtbas ettirmeyi başardı. Hepimiz perişanız. Yıllar önceki o korkunç olayı yeni baştan yaşar gibiyiz. Allah'ım, ailemizin başına gelen felaketler hiç bitmeyecek mi? Baba kız bir müddet hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. Babası ancak duyulur bir sesle bu işin böyle olacağı belliydi dedi. Yüzünde derin bir endişe vardı. Baba nedir bu diye fısıldadı Süreyya. Bir rezalet kızım, bir rezalet daha. Süreyya'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yüzü bembeyazdı, elleri titriyordu. Babasına bana bir açıklama daha yapacaksınız herhalde dedi. Ne açıklaması? Mektubu okudun işte. Çılgın teyzen bir çılgınlık daha yapmış. İnşallah bu son olur. Ali'yi Belger'in sevgilisini niye vursun baba? Bilemem. Baba elbette bilirsiniz. Lütfen beni aptal yerine koymayın. Belger'le ilişkisi vardı. Başka şey bilmiyorum. Onun talebesiydi öyle değil mi? Başka ne ilişkisi vardı? Ali ona aşıktı. Belger'e mi? Evet. Süreyya yandan ayrılmış dümdüz saçları, bembeyaz soluk yüzünde kor gibi yanan gözleriyle Berger'i düşündü. Ona hep bin yaşında bir hayalet gibi gelmişti Keman hocası. Ama gençliğini geride bırakmış bir orta yaşlı adam, kızı yaşındaki Aliye'yi aşık edebilmişti kendini. Macaristan'da krala karşı tertiplenen bir siyasi olaya adı karıştığı için yurdundan kaçarak İstanbul'a sığınan çapkın Macar. Evinin loş köşelerinden çıkıp hayatın içine asla karışmazdı. Sinsi bir gölge gibi perdeleri ilik elinde, karanlıklar içinde dersini verir ve hep kitap okurdu. Odasında dört duvarı da kaplayan kocaman kütüphanedeki tozlu kitapların hepsini okumuş muydu acaba? Bir gün sormuştu bunu ona, hem de kaçar kere demişti. Onun için mi sadece notaları, bestekarların hayatlarını ve tüm eserleri değil, her şeyi ama her şeyi bilirdi. Resimden anlar, tarihten, edebiyattan konuşabilirdi. Ayrıca hayat hakkında eşi bulunmaz bir hocaydı o. Süreyya'nın üniversitede felsefe okumasına da Berger sebep olmuştu. Demek Şakir Paşa apartmanının kızlarına aşk konusunda da öğretecekleri varmış diye düşündü Süreyya. Ama sevgili Alyosha'sı her derdini açtığı, her sırrını paylaştığı teyzesi ondan gizlemişti aşkını. Onu adam yerine koymamış, ona yüreğini açmamıştı. Neden? Süreyya hayatının ikinci şokunu çok daha ağır yaşadı birincisinden. Babası kızına nihayet yüreğini açtığı için şimdi onunla her şeyi paylaşıyor, ona destek olabiliyor ve bu yardımlaşmadan güç alıyordu. Ama yaşadığı ikinci hayal kırıklığı kaldırılabilir gibi değildi. Üstelik bu yeni tabanca olayıyla birlikte Şakir Paşa'nın ölümünün üstündeki esrar perdesi de açılıyordu. O güne kadar bir şeyler sezip de soramadığı, çocukların aralarında fısır fısır dedikodular üreterek konuştukları konu gün ışığına çıkıyor, aile fertleri Süreyya'nın gözünde tüm dokunulmazlıklarını, tüm büyülerini kaybediyorlardı. Herkesten iyi konuşulan Fransızcalar, herkesten iyi çalınan piyanolar, herkesin dinler şık sofralar, eşsiz antikalar, herkesten iyi bilinen savoir vivre, sonuçta birbirini yiyen züppeler, katiller, çılgınlar barındıran bir aile. Süreyya ve babası hastaneden taburcu olduktan sonra planladıkları gibi şehri gezmek için birkaç gün daha Viyana'da kalmadılar. Yaşanan son aile faciasında paylarına düşeni üstlenmek için hemen geri döndüler. Emin Paşa önce karısını düşünüyordu. Onun acısını paylaşmak için telaştaydı. Ama Süreyya gelir gelmez önce Aliye'yi görmek istedi. Aliye, Damdusyon'un manastırına kapanmış, rahibelerle oturuyor ve kimseyle görüşmek istemiyordu. Süreyya boşu boşuna birkaç kere gidip teyzesiyle görüşmek için rahibelere yalvardı. Sonunda Aliye'ye ne kadar kırıldığını anlatan bir mektup gönderdi ve onu yine ziyarete gitti. Bu kez baş rahibe kilisenin arka bankolarından birine oturup beklemesini ama Ali'yi üzecek davranışlardan kaçınmasını tembih ederek uzun eteklerini sürüye sürüye teyzesini çağırmaya gitti. Süreyya heyecan içinde bekledi. Ali'ye geri kadar uzun siyah bir elbiseyle kapıda gözüktü. Işık arkasından vurduğu için dağınık sarı saçları yüzünü büsbütün solgun gösteriyordu. Sayıflamış gözleri içine çökmüştü. Bir hayalet gibi yaklaştı. Birbirlerine sarıldılar. Beni neden görmek istemiyorsun Alyosha diye sordu Freya. Ali'ye cevap vermedi. Utanıyor musun? Ali başın önüneydi. Aşkını benden, en yakınından sakladığın için mi utanıyorsun? Belgele aşık olduğun için mi? Belgele aşık olmaktan hiç utanmıyorum. Onu hala çok seviyorum dedi Ali'ye. Alyosha, neden bana söylemedin? Kimseye söylemedim. Neden? Tasvip etmezlerdi. Kimler? Annem, ablalarım, eniştelerim, hiçbiriniz. Yıllardır bu sırrı tek başına mı taşıyordum? Paylaştığım kimsen yok muydu? Fahri Nisa biliyordu. Freya hafif bir kıskançlık duydu. Nisa'da kalıyorum diye gittiğin geceler belgele mi gidiyordun yoksa? Evet. O neden göz yumuyordu bu aşka? Kocasını korumak için. Anlamadım dedi Freya. İzzet Melih ilişkiniz vardı Freya. Nisa bunu biliyordu. Ama gururuna yediremediği için bilmemezliğe geliyordu. O yüzden benim belgele çılgınca aşık olmamı teşvik etti. Freya'nın midesi bulanmaya başladı. Bu aşk denen şey ne berbat, ne ilke tanımaz bir duygu olmalıydı. Nisa nasıl böyle bir şey kabul etti, inanamıyorum. Hemen kovmalıydı evden kocasını. Anneannem, Belçikalı metresi var diye dedeni evden kovdu mu? O da görmezliğe geldi. Kadınlar kocasız yaşayamaz, bunu bil. Peki o kadını neden vurdun Allah aşkına? Kıskançlıktan. Mari adındaki o Ermeni piyanist kadının ilişkisi vardı. Birlikte düet yapıyorlardı güya ama seviştiklerini de anlamıştı. Onu terk etmek yerine öldürmeyi tercih ettim. Onu bil, kadını öldürmek istedim. Aman Allah'ım, Ali'ye nasıl yaptın bunu? İslam'ın evinden İzzet Melih'in tabancasını alıp Belgin'in evine gittim. O gece buluşacaklarından şüpheleniyordum. Onu Suriye pasajının kapısının aralığına saklanarak izledim. Evinden çıktı, tramvayla Beşiktaş'a indi, vapurla Üsküdar'a geçti. Sonra yine tramvaya binip Karacahmet'in oralara geldi. Ben hep peşindeydim. Kadının evine gittiğini, zili çaldığını gördüm. İçeri girdi. Evin tam karşısındaki duvara oturup bekledim. Hava karardı, ışıklar yandı. Perdenin arkasında piyanonun yanında keman çaldığını görüyordum. Kadın herhalde piyanodaydı. Bekledim, bekledim, bekledim. Sonra bir hareket oldu. Kadın ayağa kalktı. Belger onu kollarına aldı ve öpmeye başladı. O an hissettiğim acıyı sana tarif edemem. Ölmeliydim. Hemen ölmeliydim. Yüreğimin acısına dayanamıyordum. Sonra ben yaptıklarım bilinçsizdi. Duvardan indim. Evin merdivenlerini çıkıp kapıyı çaldım. Mary açtı. Tabancamı doğrultup tetiğe bastım. Tam kalbine nişan almıştım. Ama elim titrediği için ıskalamıştım, yere yıkıldı. Kapıda Belger'in perişan yüzünü gördüm. Sonra koşa koşa kaçtım. Saatlerce Karacahmet mezarlığında taşların arasında dolaştım. İntihar etmek istiyor, yapamıyordum. Sonunda Üsküdar karakoluna gidip teslim oldum. Ahmet eniştenin adını verdim. Polis müdürünün yeğeniyim dedim. Orada bayılmışım Freya. O geceye dair başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Belger artık beni görmek istemiyor. Ne büyük bir aptalım ben. Onsuz yaşayamam. Anlıyor musun? Yaşayamam. Freya karşısındaki zavallı, perişan, aciz genç kadına baktı. Kendine örnek almaya çalıştığı, onun kadar güzel olmadığı için hayıflandığı, zeki, yetenekli, eğlenceli bulduğu sevgili teyzesi bu zavallı mıydı? Kollarını uzatıp Ali'yi kendine çekti. Ona yine yüreğinde sevgiyle sarıldı. Ama şimdi teyzesine hayranlık değil, sadece acıma duyuyordu. O kış Freya hayatının en buhranlı dönemini yaşadı. Anneanneleri başına gelen bu ikinci felaketten sonra kendini kimsesizlerin barındığı bir tekkiye adamıştı. Sürekli oraya yardıma veya dua etmeye gidiyordu. Ali evine dönmüştü ama insan içine çıkacak yüzü yoktu. Yine gizli gizli kendini affeden Belger'le buluşmaya devam ediyordu. Emin Paşa iyileşememişti. Annesi evde bir yandan hasta kocasıyla uğraşıyor, bir yandan önünde tahsil hayatı uzanan oğlu Şakir'in tahsil masraflarını nasıl karşılayacağını düşünüyordu besbelli. Freya annesinin rol yeteneğine hayranlık duyuyordu. Ama akşam el ayak çekildikten sonra annesi örgülerini, işlemelerini alıp kendi odasına çekiliyordu. Kocasıyla yalnız kalmamaya özen gösteriyordu. Freya dayanamamış, anneciğim neden babamla ayrı odalarda yatmaya başladınız diye sormuştu bir seferinde. Kızım babanın gece ağrıları tuttuğu zaman ne kendi uyuyabiliyor ne de yanındaki. Çoğu kez uykusu kaçınca kitap okuyor. Beni rahatsız etmemek için o ısrar etti odalarımızı ayırmaya. Siz o kadar doğaldı ki Freya bana doğruyu söylemiyorsunuz demeye cesaret edememişti. Demek bu aşırı gururlu kadına hiç erişemeyecek, babasıyla arasını düzeltmek için bir fırsat yakalayamayacaktı. Bir gün de Şakir'i sıkıştırmayı denemişti. Eskişehir'de olanları bana neden anlatmadın Şakir? Ne olmuş Eskişehir'de demişti Şakir. Bana numara yapma, her şeyi biliyorum. Biliyorsan ne diye soruyorsun? Sadece benden niye gizlediğini öğrenmek istiyorum. Neyi? Beni aptal yerine koyma. Sen de beni aptal yerine koyma. Ne zaman koymuşum seni aptal yerine? Her gün ve her an. Sen akıllısın, ben aptalım. Sen üniversiteyi bitirdin, ben çakmadan sınıf geçemiyorum. Sen keman çalıyorsun, ben ıslık bile çalamıyorum. Sen su gibi Fransızca konuşuyorsun, ben Şakir deliği yeni söktüm. Ama Eskişehir'de olanları da ben biliyorum, işte çatla. Ağız açık kalmıştı Freya'nın. Ne söyleyeceğini bilememişti. Kardeş onun sevgisinden şüphe ediyordu. Besbelli bir ezilmişlik duygusu içinde kıskanıyordu da onu. Ama Freya'yı asıl kahreden, o güne kadar bel bağladığı, en mükemmel zannettiği insanların zaaflarına yenilmeleri ve kendi iç değerlerinin yerle bir olmasıydı. Babasının muhatap olduğu muamele, Fahri Nisa ve Aliye'ye dair hayal kırıklıkları, ayrıca yıllardır yere göğe koyamadığı sevgili hocası Berger'e karşı sarsılan duyguları, kaybolan saygısı. Kendini boğulacakmış gibi hissediyor, evde sürekli yaşanan dramlardan boğazına kadar kedere ve suça batmış bu aileden uzaklaşmak, bambaşka bir yerlere gitmek istiyordu. Çalı kuşu gibi uzaklara, Anadolu'ya gitmek, kaybolmak. Orada öğrenmiş olduğu her şeyi kemandan Fransızca'ya, coğrafyadan tarihe ne biliyorsa Anadolu çocuklarına aktarmak, onları bilgiyle donatmak, aydınlatmak, ışıtmak. Atatürk defterine memleketinize faydalı olunuz diye yazmıştı. O bir cumhuriyet kızıydı. Hayatın içine karışıp ülkesine faydalı olmak için yollanmıştı yeryüzüne. Bundan emindi. Sabahattin'in Süreyya ile hayırlı bir iş için tanışma teklifi, işte Süreyya böyle bir ruh hali içindeyken ulaştı evlerine. Anne denişlerinin Bursa'da arkadaşı İbrahim Bey, Bursalı, çok varlıklı ve çok yakışıklı bir genç adamın Freya'yı bir yerde görmüş ve hayran kalmış olduğu haberini iletti Ayşe Hanım'a. Acaba Freya bu gençle tanışmayı kabul eder miydi? Son 3 ayın olaylarını yaşamamış olsa herhalde etmez, evleneceğim adamı kendim bulurum diye tuttururdu. Ama Freya annesini, babasını ve teyzelerini çok şaşırtan bir şey yaptı. Peki tanışalım dedi. Bir tanıdığın evinde düzenlenen toplantıda bir araya geldiler. Sabahattin iri yarı, uzun boylu, açık kumral, çok yakışıklı bir adamdı. Freya'nın görmeye alışık olduğu erkeklerin hiçbirine benzemiyordu. Ne babası ve Ahmet eniştesi gibi dimdik bir asker duruşu ve vekarı, ne diğer eniştesi İzzet Melih ve Suat dayısı gibi şık, entelektüel salon adamı görüntüsü vardı. Hele bütün kadınların hayran olduğu sevgili hocası Berger'in hayaleti andıran bembeyaz yüzüne, kor gibi yanan derin bakışlarına ve melankolik havasına inat, teni güneş yanığı, bakışları neşeliydi. Paris'ten yeni döndüğünü söylüyor, içki içmeyi ve dans etmeyi seviyordu. Ama o bir toprak ağasıydı. Bursa ovasının uçsuz bucaksız yeşil kırlarında at sürmeyi, manda gütmeyi, ekin kaldırmayı biliyordu. Onunla konuşmaya başladığında sesine, söylediklerine değil, beden diline kapıldığını fark etti. Bu genç ve yakışıklı adamın güçlü kollarında korunmak, sevinmek, okşanmak istiyordu. Akşam evine döndüğünde merak onu bekleyen annesine beğendim dedi kısaca. Kaba saba bulmadın mı? Hayır, çok doğal buldum. Sen çiftlik hayatına alışık değilsin kızım, iyi düşün. Anne nasıl diyelim? Hayatımızın en güzel günleri adada geçmedi mi? Ada Bursa'da bir çiftlik değildir Freya. Orada kimlerle dostluk edeceksin? Dosta ihtiyacım olmayacak. Kendi dünyamı kuracağım. Çocuklara eğitim vereceğim. Ne? Ne var bu kadar şaşacak anne? Büyük babam Şakir Paşa adada Türk çocukları için okul açmadı mı? Hem de o dönemde. Şimdi üstelik cumhuriyet var. Benim bu girişimimi destekleyecek devrimler var. Hatice Hanım'ın damat adayını gözü pek tutmamıştı. Sabahattin'in babası 11 yaşındayken ölmüş, tüm serveti oğluna kalmıştı. Kilometrelerce araziyi tek başına idare ediyordu. Evli bir kız kardeşi vardı. Kız kardeşi ve de kocası hoş insanlardı. Buna karşın annesi pek cahil bir kadıncağızdı. Oğlunu tek erkek evlat olduğu için çok şımartmıştı. Bu genç adam Freya'ya layık mıydı acaba? Bursa yakınlarında bir çiftlikte mutlu olur muydu kızı? Hakkı Hanım'ın tereddütlerini görünce Sabahattin İstanbul'da Nişantaşı'nda bir ev tutmaya, dayayıp döşemeye söz verdi. Freya çiftlik hayatından sıkıldığı zamanlar İstanbul'a gelebilirdi. Zaten kendisinin de sürekli çiftlikte oturması gerekmiyordu. Hasat zamanları çiftlikte bulunması yeterliydi. Freya gamlı evinden ve onu hayal kırıklığına uğratan ailesinden uzaklaşacağı için memnundu. Ama ayrıca Sabahattin'e de tutulmuştu. Sabahattin'in sağlıklı genç gövdesinden enerji fışkırıyordu ve bu genç kızı heyecanlandırıyordu. O yaz Hakkı'ya adadaki evin tüm katlarını açtı, temizletti. Bahçeye yıllar önce kendi düğününde olduğu gibi Japon fenerleri astı. Cevat Paşa'dan kalan hiç kullanılmayan yemek takımlarını yıkattı, adaya taşıttı. Ailenin üstüne çöken laneti silip süpürmek istercesine muhteşem bir düğün düzenledi. İstanbul'un tüm eski aileleri, paşalar, paşazadeler, diplomatlar, İzzet Melih'ten dolayı yazarlar, şairler, entelektüeller vapurlarla adadaki bahçe düğününe taşındı. Vapurda yol boyunca misafirlere ikramlar yapıldı. Fahri Nisa'nın 4 yaşındaki küçük kızı Şirin elinde çiçek sepeti ve gelinin nevimesi olmuştu. Düğün boyunca bir kuyu andıran gelinin peşinden ayrılmamıştı. Süreyya bir ara kardeşine Şirin artık yatırsalar ya diye yakındı. Çok yoruldu. İçki biçiliyordu. Damat beyin düğün gecesinde yüz yığına sarhoş olmasını Hakkiye Hanım ve Elin Paşa'dan başka kimse yadırgamadı. Süreyya şık gelinliğinin içinde mutluluktan uçuyordu. Tüm çeyizlik, gecelikleri, yatak takımları Paris'ten getirtilmişti. Karakol sokağında dayanmış döşenmiş bir dairesi vardı. Kocası onu her fırsatta arka bahçedeki manolya ağacının altında, ağaçla kendi gövdesinin arasına sıkıştırıyor, biri gövdesini onu sımsıkı dayayarak dudaklarından öpüyordu. Hem şampanyalardan hem bir heyecandan gelin de biraz sarhoştu. Ama düğünün sonunda nihayet Nişantaşı'ndaki evlerine dönebildiklerinde damadın düğün boyunca süren harlı ateşi nedense sönüverdi. Sabahattin kendini zor taşıyarak yatağa yığıldı. Fazla içkinin etkisiyle sızdı kaldı. Bursa'da zaman. Genç karı koca Bursa'daki çiftliklerine İstanbul'daki balayları bittikten sonra döndüler. Yalova'da onları karşılayan kahyanın sürdüğü son model kadillağı kurulmuş, evlerine doğru yollanırken Süreyya pembe hayaller kurmaya devam ediyordu. Sabahattin'in Bursa'da mahkeme mahallesinde geniş bir bahçe içinde çok güzel bir evi vardı. Ama Süreyya özellikle evliliğinin ilk günlerini kayınvalidesiyle paylaşacağı bir konakta değil, kocasıyla baş başa kalabileceği çiftlik evinde geçirmek istemişti. Doğanın kucağında romantik günler yaşayabileceği bir kulübe düşürüyordu. Ama araba harabeyi andıran iki katlı bir evin önünde durunca tatlı uykusundan uyandı. Onun hayalindeki çiftlik eviyle bu evin arasında dağlar kadar fark vardı. O Viyana varoşlarında gördüğü iki katlı, kırmızı kiremit çatılı, pencerelerinden renkli çiçeklerin fışkırdığı ahşap evleri beklerken ahırın üstüne inşa edilmiş, barakaya benzeyen bir yerde bulmuştu kendini. Kocası arabadan inmesine yardım etti, içeri girdiler. Yatak odaları yukarıda dedi Sabahattin. Burası neresi? Oturma odası. Yerde serili iki şiltenin, bir iki tahta sandalyenin dışında tek bir mobilya bile yoktu. Süreyya yutkundu. Oturma odasından taşları kararmış mutfağa geçti. Mutfakta gözleri fırını boşuna aradı. Kocaman bir mangal, bir kömür ocağı, duvara rastgele çakılmış raflar. Tuvalet nerede diye sordu Süreyya. Dışarıda. Pardon? Dışarıda dedim, dışarıda, avluda. Yatak odalarının yakınında tuvalet yok mu? Gece, yani ihtiyaç hasıl olursa ne yaparsınız? Dışarı çıkarız. Türk insanı yattığı yere sıçmaz.